Sportif Gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.
Efendim iyi akşamlar. Sportif Gündem programına hoş geldiniz diyerek başlayalım. Program yapımcısı Ali Suat Günek. Bu programı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize spor dolu bir saat temenni edelim, diliyorum. Bu hafta stüdyodaki konuk listemizde azalma var. Tansu Polatkan rahatsız olduğu için, küçük de bir operasyon geçirdiği için programa dahil olmadı. Ali Kunak daha önceki haftalarda olduğu gibi bizimle beraber ya da birlikteyiz demek daha doğru herhalde. Hoş geldin Ali Kunak.
Evet, teşekkür ederim. İyi akşamlar. Tansu abiye geçmiş olsun.
Şifa evet, ona geçmiş olsun diyelim. Önümüzdeki hafta burada olacağını kendisi bugün telefonda ifade etti.
Evet, ben de konuştum.
Biz de bu temenniye uyalım. Bir de telefon bağlantısı kuracağız. Onu da belirtelim. Trabzon'daki cezalarla doğru orantı olarak yaşanan hareketliği TRT muhabiri Barış Yurduseven'den almaya çalışacağız. O konuların hep içinde zaten, Trabzon'la ilgili konuların. Ben de içindeyim ama o daha içinde, öyle söyleyelim. Herkesle beraber orada.
Evet, tabii onun orada olması biraz farklılık yaratıyor ama sen de yıllardan beri...
Vallahi şöyle söyleyeyim, tabii yani fena olmayan bir performans gösterdim söylenebilir. Bunu nereden anlıyorum? Benim yaptığım haberlerden ya da yaptığım yorumlardan ya da yaptığım konuşmalardan rahatsız olan sayısı çok, bir ayrı fazla.
Maalesef Türkiye'de öyle bir gerçek var. Eğer sayı fazlaysa, rahatsızlık duyan sayısı, o zaman yorumların doğruluk payı biraz fazlalaşıyor demektir.
Evet, bu arada sizlere telefon numarası ile birlikte Facebook adresi de vermek istiyorum. Telefonlar, bu vereceğim telefon aracılığıyla soru ve görüş iletebilirsiniz. Facebook adresini de şimdi vereceğim. Facebook'a hemen vereyim. Facebook'da Sportif Gündem sayfasından görüşlerinizi aktarabilirsiniz. Telefonu da vereyim. Türkiye koduyla tabii +90 312 Ankara kodu. +90 312 463 34 19 463 34 34 463 34 21 3 telefon hattı var. İstediğiniz hattan, isterseniz tekrarlayayım izin verirseniz, daha doğrusu Ankara 312 ya da +90 312 463 34 19 463 34 21'i de tekrar hatırlatarak şimdi gündeme geçelim. Şimdi birinci gündemimiz tabii ki biz geçen hafta burada hakem meseleleri konuşurken telefonla Trabzonspor Kulüp Başkanı İbrahim Hacı Osmanoğlu'nun hakemi aramasını, Bülent Yıldırım aramasını yadırgadığımızı, eleştirdiğimizi, bu konudan rahatsızlık duyduğumuzu aktardık. Sen de aktardın, Tansu abi de konuştu, ben de konuştum. Ve bunun bir yaptırımı olacağı konusunda da hemfikir olduk. Bu yaptırım açıklandı.
Evet.
Yaptırım bir defa ciddi bir para cezası. Ve
oldukça uzun süre.
6 ay, 180 gün toplamda süren bir hak mahrumiyeti cezası. Bununla da kalmadı iş. Bir kere daha Profesyonel Disiplin Kurulu'na verildi Trabzonspor Kulübü Başkanı. Çünkü açıklamalar yapmaya devam ediyor.
İnternet sayfasındaki.
Evet. Şimdi tamam, seninle hakem ağırlıklı konuşuyoruz ama biraz gündemi beraber paylaşacağız şimdi.
Şöyle
sen
söyleyeyim.
Sen nasıl buldun bunu?
Şimdi
tabii hakem işi içinde olduğu
bu
için.
Bu 180 günün 3 kusurdan dolayı oluşuyor biliyorsun. Bunun 60 günü hakemi aramaktan kaynaklı. 60 günü ilk etaptaki açıklamaları ve daha sonraki açıklamaları, yani 3 ayrı kusurdan dolayı Profesyonel Disiplin Kurulu bu cezayı verdi Hacı Osmanoğlu'na. Ancak şöyle, ben geçen haftaki programda da söylemiştim. 2008'de Ankara Gücü Başkanı Cemal Aydın'a, evet, PFDK 45 gün ceza vermişti hakemi aramaktan dolayı. Ayrıca sportmenliğe aykırı hareketinden dolayı 21 gün ceza vermişti.
Evet.
Ya yani karşılaştırdığımızda o tarihten bu tarihe bu konularla ilgili talimatın pek değişmemesine rağmen Profesyonel Disiplin Kurulu'nun bu olaylara bakış açısının daha farklılaştığını görüyoruz. Aslında cezaların yüksek olması da bir yerde caydırıcı olması bakımından iyi de, ama Türkiye'de niyeyse bu pek geçerli olmuyor. Yani sonuca ulaşmıyor öyle söylüyor.
Şuna karar verecekler galiba, öyle anlaşılıyor. Talimatlarda bir düzenleme yaparak hakem aramaya ayrı bir kalemden ceza, ama bu yüksek bir ceza olacak şekilde bir çalışman olduğunu anlıyorum. Bu bir.
Tabii yani bunu, federasyon bu konuda haklı bu çalışmayı yapmakta. Çünkü bunun önü açılırsa Herkes hakem arar yani. Bu haftada elini alan başkan ya da yönetici hakemlerin telefonları çünkü çok gizli saklı değil.
Evet, biri aşağı, değiştirmiyor.
Biliyor yani. Bugün sende de bugün Türkiye liglerinde görev yapan bütün hakemlerin telefonları vardır yani. Çünkü evet, yıllardan beri bir de belli düzeye gelmiş insanların bir huyu var. Yıllarda sen telefon numaranı kaç seneden beri kullanıyorsun?
Yani çok uzun yıllardır.
Ben de öyle mesela. Hakemler de öyle. Yani. Değişmiyor. Çünkü çevre geniş olunca telefon değiştiği zaman çevreden kopma oluyor. Yani bu da telefon numarasının yaygınlaşmasına sebep oluyor. Ama ben geçen hafta programda söylemişim. Yine de söylüyorum. Bu konularla ilgili olarak Bülent Yıldırım'ın bu telefonu açmaması gerekiyordu.
Evet. Yani şöyle söyleyeyim. Amiyane tabiriyle biraz hafif argo olacak ama... Dalgaya düşmemesi gerekiyor diye. Tamam, yani öyle.
Evet. Çanak tutmak derler hani.
Yani yok. O, şöyle öyle bir niyeti olamaz.
Ya asla değil yani, tabii ki.
Aklından
değil.
Da geçmemiştir. O beklenmedik bir durum olmuştur. Herhalde şöyle demiştir. Yani kendisiyle bu konuyu konuşmadım. Daha maçı almadan önce sohbetim oldu elbette ki. Maçı daha belli değilken ne var ne yok babından ama... bizim isimlerimizi gördüğü zaman ya da tanıdığı birinin ismini gördüğü zaman cevap verebilir tabii, tabii ki. Durumu uygunsa tabii. Cevap verebilecek durumdaysa onun dışında vermiyoruz zaten. Bazen aradığımız olup cevap vermediği ta bir hafta 10 gün sonra aradın ama X hakem için söylüyorum. Aradın ama dönemedim kusura bakma şeklinde karşılıkları sürekli alıyoruz. Sen de zaten
bu çok doğaldır. Yani insan o an meşgul olabilir, bir toplantıda olur, görüşmede olabilir.
Konuşmayı doğru bulmayabilir.
Konuşmayı doğru bulmayabilir senin dediğin gibi. 10 gün çok sonra gündem geçtikten sonra arayıp da senin gönlünü alma babından bir geri dönüş yapmış
böyle
olabilir.
Böyle yaşıyoruz yani.
Ama şeyde. Tanımadığın numarayı ya da eğer kayıtlıysa bile bile bu hafta takımının maçını yöneteceğin takımın başkanının telefonunu açmak bir hakem açısından iyi bir davranış değil mi olur. Ama sözünü kesiyor gibi oluyorum da. Bunca spekülasyona, bunca baskıya rağmen ben cumartesi akşamı için Bülent Yıldırım'ı başarılı buluyorum. Ha, hataları var mı? Var belki. Ama o kadar stresten, o kadar sıkıntıdan sonra ne olursa olsun o maçın altından bence kalktı Bülent Yıldırım.
Aslında öyle bir şey oldu ki yani Trabzonspor Kulübü Başkanı'nın araması, o hakemi değiştirsen de değiştirmesen de ne yaparsa yap ya da ne yaparsa yapsınlar ya da ne yaparsa yapılırsa yapılsın bu kimyayı bozdu bu iş yani.
Evet. Bozdu. Ben bu kimyayı bozdu lafını çok tuttum. Yani hakikaten tam yerine oturttum bu şeyi, tabiri. Bir işin yani saf suyu alıp da içine bir şeyler koyduğunuz zaman onu bir daha eski berrak haline getiremezsiniz. Mümkün değil. Geçen hafta dediğin gibi de o suyun formülünü bozdu. İş yani. O bulanık sudan çıkabilecek kadar berrak bir yönetim çıktı diyelim.
Evet. Yoksa hani ilk defa yanlış olmuyor. Yani her zaman da olacak. Böyle bir şey yok. Fakat şöyle söyleyeyim. Şimdi Türkiye Kupası'nı konuşuruz. Ama yeri gelmişken söyleyeyim bunu. Trabzonspor'a döneceğim çünkü. Kupa maçlarının özelinde oldukça fazla dikkat çeken hatalar olduğuna tanık olduk yine. Yani bu senin dediğin gibi sadece bu işi çok maç yönetmeye mi bağlamalıyız? O mudur?
Ya acayip bir trafik var.
Nereden anlıyoruz bunu? Bak hemen gelmişken konuşalım. Türkiye Kupası'nda maç yöneten hakemlerin önemli bir kısmı bu hafta sonu maçlarda görevli.
Zaten bu hafta sonu maçlarında görev yapacak hakemlere görev tebligatları dün Galatasaray-Konya maçının bitiminden sonra yapıldı. Ve eğer takip ettiysen TFF.org'da hakemlerin açıklanması da 23'ten sonra yapıldı.
Evet.
Yani, Futbol Federasyonu'nun İstinye'deki binasında Merkez Hakem Kurulu toplantı halindeydi. Ve bu toplantıda o maçı seyrettiler. Taslak halindeki hakem etaplığına son şekli verip o maç bittikten sonra tebligatları yaptılar. Bu ikinci yarı başladığından beri, ocağın ikinci haftasından beri acayip yoğun bir tempo var. Şimdi hafta sonu 9+9 18. PTT'yi de sayalım. 18 maç.
Tamam doğru.
Hafta içi en az 8 maç. Ve bak ben sana bir şey söyleyeyim. İsmen de söylerim de.
Söyle.
Afişe olmasın. 12 günde 5 maça çıkan hakem var biliyor musun?
Öyle mi? 12 günde 5 maça. Çok merak ettim. Seni de kışkırtayım biraz.
Yok. İsim şey yapma. İsim vermeyeyim. Yani vermeyelim.
Bulunmayacak çünkü bir şey değil ki bu. Bu sıra olacak bir şey de değil.
Değil. Yani zaten bu açıklanmış. Basın bültenlerinde var da. Ama Yani düşünün 2.4 günde bir maça çıkıyor bir hakem, böldüğünüz zaman bu çok büyük şey. Ve şehirler seyahat ediyorlar. Gidiyorlar, geliyorlar. Bir de bu adamların hepsinin kendi işleri var. Evet. Hangi iş yerinde, hangi patron bunlara nasıl izin veriyor? Ya da hangi amir bunlara nasıl izin veriyor? Ya da ticaretle uğraşıyorsa nasıl işlerini çeviriyorlar? İnanılmaz bir tempo var. Şimdi azaldı bu haftadan sonra biliyorsun.
Artık Türkiye Kupası zaten çeyrek finali 4 maça düştü. Toplamda 4 maça
bundan
düştü.
Bundan sonra hakemlerin bu trafiğinin biraz azalmasının performansları yükselteceğini düşünüyorum.
İyimser bir bakış açısıyla.
E niye? Ya pazar çarşamba, pazar çarşamba. Şimdi kupa yönetimlerine falan gelip belki de oraya dalmış gibi
konuşalım.
Da.
Yani, başlamışken konuşalım.
Dün Fırat maç yönetti.
Evet ben de maçı.
Sen maçı izledim. Hatta yorumladın televizyonda. Tebrik ediyorum yorumlarından dolayı.
Teşekkür ederim.
Pazar adam yine ligde maçı var.
Evet var bu hafta.
Yani olacak şey değil. Yani, ligde yine Trabzonspor İstanbul Başakşehir maçını yönetecek. Pazar günü. Perşembe, evet. Pazar. Şimdi dün akşam İstanbul'a döndü. Gece uçağıyla belki de yetişemedi. Hani maçın uzatmasını düşünerek uzatmaya...
Geç uçak almış olabilir falan ama yetişmiştir büyük bir ihtimalle.
Yani, İstanbul'daydı maç, pardon. İstanbul'daydı dün akşamki maç.
Yok. Fırat Ankara'daydı.
Ankara'daydı. Ha, gece dönmüş. Belki bu kaldı, bugün döndü. Şimdi bu bugün işinde gücünde evinde olacak. Yarın Trabzon'a seyahat edecek. Pazar günü Trabzon'da maç yönetecek. Bu tempo kolay bir tempo değil. Aynı evet. Şey tabii bu futbolcular için de var ama şimdi takımlarda biliyorsun bir şey çıktı. Bu ikinci takımı ya da az oynayanları öne sürerek
evet,
böyle bir şey var.
Dinlendiriyorlar.
Ama Merkez Hakem Kurulu bunu yapmıyor. Kupaya da ligede az hakemlerini, az oyuncularını görevlendiriyor. Evet. Bu da bu çocukların üzerinde bence büyük bir yük ve yıpranma yarattı diye düşünüyorum.
Evet ama tabii bunun sonuçları aslında öyle basit sonuçlar olmuyor. Nasıl basit sonuçlar olmuyor? Eğer elenirse ki elenen takımlar elbette oldu bu 16 meselesinde. Hani her ne kadar Gençler Birliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav gazozuna maç yapıyoruz falan diyorsa da ama yine de bir gelirden, bir prestij dahil kulübün her türlü sahip olabileceği şeylerden mahrum da kalabiliyorlar tabii ki. Basit bir hakem hatası bazen. Biz bunu hakem hatası deyip geçiştirebiliriz. Zaten öyle oluyor. Geçiştiriyoruz ama problem oluyor. Bu neye kadar gidiyor bu iş? Şimdi Tolga Özkalfa'nın yoyo testinin olduğunu sen burada daha önce söylemiştin. çıkamamış olması ya da sakatlığı sebebiyle
katılmamış
olması... Ama bir sakatlığın ortaya çıkması da bir veri tabii ki gibi başka problemler de hakemler üzerine yoğunlaşabiliyor galiba.
Tabii yani problem bu konuda hayli fazla. Şimdi bir önceki konuyla ilgili bir cümle sarf etmek istiyorum. Gençler Birliği Kulübü Başkanı Sayın Cavcav gazozuna oynuyoruz diyor. İyi tamam da şimdi Türkiye Kupası, Ziraat Kupası'nın kazandığının bir kolaylığı var ligde ikinci üçüncü olmaya göre en kolay şekilde yurt dışına UEFA'ya katılma yolu.
Tabii Trabzon bunalımda şu anda yani.
Tabii.
Yani net biçimde şimdi şöyle derler bak ben bilgi vereyim konuşuruz da Barış'la da bunu. Şimdi küçümserler Şampiyonlar Ligi dışındaki şeyi bu şekilde ifade ederler. Kaybettikleri zaman da ne olmuş ki canım işte o Avrupa Ligi ya da gitsek de olur gitmesek de olur yensek de olur yenilmesek de olur diye. Ama geçen sezondan beri süre gelen üst üste galibiyetler iyi puanlarla da havasını atıyorlar ama.
Tabii,
yani
tabii.
Kulüp için tabii ki prestij bu.
Trabzon'un
ülke puanı için de önemli.
Tabii,
hepsi için
maddi
önemli.
Bir gelir yani tabii UEFA ki, ligi de olsa bir gelir var karşısında.
Sonuçta böyle bir kargaşa içerisinde durum gidiyor diyelim. Şimdi dönelim başa. Trabzon dosyasını henüz kapatmadık. Oradan Volkan dosyasına da geçeceğiz. Çünkü Volkan Caner ve Fenerbahçe dosyasına evet. da geçeceğiz. Fenerbahçe'yi konuşuruz.
Volkan'la ilgili profesyonel disiplin kurulu konusunda Sevçi konusundaki haberinde herhalde senin.
Onların hepsini konuşuruz peki. Şimdi. Tamam. Şimdi Trabzonspor'un bu süreçte sadece ve sadece saha sonuçlarıyla ilgili değil. Bir de yönetsel anlamda da kargaşa içerisinde olmasına sebep olan bir görüntü var. Her ne kadar bu cezaları biraz bütünleştirmiş, ne olursa olsun aynı ses haline gelmiş gibi bir şey olabilir ama fakat yine de ortaya çıkan tabloda bir problem olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi Barış Yurdusever eğer hazırsa onunla konuşacağız. Barış, duyuyor musun beni?
Duyuyorum abi, merhabalar.
Merhabalar. Seninle başkalarının aracılığıyla hep konuşuyorduk. Bu sefer karşılıklı konuşacağız ona göre.
Estağfurullah.
Teşekkür ederim de zaman ayırdığın için, bağlandığın için.
Ne demek, zevkle sevgili abi.
Şimdi Barış, ben söylüyorum bir şeyler ama sen oradan içeriden daha farklı şeyler mutlaka söyleyeceksindir. Bu kesin. Bu cezaların nasıl yansıdığını düşünüyorsun sen? Yerel medyanın dışında bir bakış açısı olarak soruyorum bunu. Yerel medyada çıkan haberlerin farkındayız ama sen mutlaka başka boyutlarıyla yakaladığın unsurlar vardır.
Sevgili Rıza abi, spor hiç şüphesiz ki dostluk, barış, kardeşlik. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi yani sporcunun zeki, çevik,
ahlaklısını.
Yani biz bunları istiyoruz. Hep bunlarla evet. olsun diyoruz ama ne yazık ki 3 Temmuz sonrasında iki kulüp arasında yaşananlar hiç de o kardeşliğe yakışmıyor. Sonuçta birçok şey yaşandı. Erik tarafında demeçleri, Erik tarafı temsil edenlerin davranışları, buna gerek yöneticiler, gerek sporcular, gerek medya, herkes bir nevi katkıda bulundu. Sonunda artık belki de geriye dönüşü olmayan yola gidiyoruz. Yani bunu çok açıkça söylemek lazım. Son olarak Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu Fenerbahçe maçı öncesinde öncelikle ki bunları TRT Spor'a yaptı açıklamaları.
Ben sen konuştun biliyorum evet.
Öncelikle takımı sağdan çekerim. Sonrasında hakemi aradım. Sonrasında yine bu tarzda demeçler. Maç sonrasında Fenerbahçeli futbolcu kaleci Venkay'ın açıklamaları. Artık bu noktaya kadar geldi. Şimdi bu her iki takıma da bir şey kazandırmıyor. Belki de rakiplerine kazandırıyor. Yani komik olan da bu. Trabzonspor açısından baktığımızda bunlar Trabzonspor'a çok ama çok zarar verdi. 3 Temmuz sürecinden sonra evet belki kendine göre Trabzonspor haklı olabilir ama bu olayın hukuksal boyutuydu ve olayı sadece hukuksal boyutta değerlendirmeliydi. Sahanın işini ayırmalıydı ki ayıramadı. Yani bu hala devam ediyor. Bugün 26 transfer, 150 trilyon para. Yani bununla birlikte ligdeki bundan durum hiç de
hiç açıcı değil yani öyle.
Tabii hiç açıcı değil. Yani siz bugün Oscar Cardozo, Yatabari, Mehmet Ekici, Özer Ormacı, Mecani, Belkalemi, Erkan Zengin'i, Aytaç'ı transfer ediyorsunuz. Birçok bonservis bedeli ödüyorsunuz ama bugün bulunduğunuz nokta neresi? Yani artık kulüplerin kendileriyle yüzleşmesi gerekir. Bugün Trabzonspor bir hayli bölündü. 2'ye değil, 3'e, 4'e, 5'e bölündü. Herkes başka bir şey söylüyor. Eski yöneticiler farklı söylüyor, yeni mevcut yöneticiler farklı söylüyor. Daha eskileri çok daha farklı söylüyor. Burada ben takip ettiğim kulüp açısından söylediğimde Trabzonspor çok şey kaybediyor. Gerek ekonomik olarak gerek sahanın içinde çok şey kaybediyor. Yani bugün baktığımız zaman Trabzonspor için hiç de durum hiç açıcı değil. Devamlı ceza alıyor, yöneticisi ceza alıyor, taraftarı ceza alıyor, futbolcusu ceza alıyor. Yani bu kime ne kazandırıyor? Ama bu cümlelerle, bu benim söylediklerimle Trabzonspor yüzleşmiyor. İşte gerçeklerle yüzleşmek gerekiyor. Yani bugün Trabzon gibi bir şehir, evet futbolda çok önemli. 6 defa şampiyon oldu. Göğsünde bir yıldız taşıyor. 5 şampiyonluğa veriliyor bu yıldız ama. Yani Trabzonspor artık bir an önce sahanın içerisine dönmeli. Anadolu kulüpleriyle özellikle barışmalı. Yani Trabzonspor bundan 2 sene önce Karabük'te taşlandı, yuğlandı. Karabük'ün %70'i Trabzon.
Evet,
yani
doğru.
Trabzonspor kendiyle artık barışmalı, kendiyle yüzleşmeli ve sonrasında da o eski sizlerin çok daha iyi bildiğiniz, çok iyi takip ettiğiniz Anadolu'nun, Güneydoğu Anadolu'nun, belki de Marmara'nın, Akdeniz'in o sempatiyle bastığı, Türkiye'de herkesin ama herkesin ikinci takımı olduğu, Trabzonluların, Trabzonsporların dışında herkesin ikinci takımı olduğu, bizim takım olmazsa Trabzon olsun dediği Trabzonspor'a dönüşmeli diye düşünüyorum ben.
Barış, bir ihtimal var mı sence? Yani şu andaki gidiş neye doğru gidiyor? Şimdi bak bu biraz derin bir soru ama yani bir...
Evet. Başlığı söyleyeyim lütfen. Trabzonspor yönetimi daha içerisindeki başarısızlığı hep Fenerbahçe ile kavga ederek kapatmaya çalışıyor.
Kolayına kaçıyor.
Federasyonla kavga ederek kapatmaya çalışıyor, bundan vazgeçmedi. Tanrı'nın üstüne. İki kalenin arasına dönmeli. Öbür işi de dünyanın en büyük avukatlarını, en pahalı avukatlarını tutup yönlendirebilir, çalışabilir, ona bir şey demiyorum. Ama bir an önce sahanın içerisine dönmeli ve yöneticiler futbolun dışında hiçbir şey konuşmamalı. Öbür işleri avukatlar, hukuk adamları, hukukçular konuşmalı. Yoksa Trabzonspor kaybediyor. Bugün 400 milyona yakın borcu var. Bugün Galatasaray Rivas'ı, Buz Adası, Fenerbahçe efendim bir sürü taşınmazını, stasta bütün borçlarını öder. Ama Trabzonspor'un artık sadece stadının isim hakkı kaldı. O da borçlarının yarısını dahi kapatmaya yetmez. Yani bunlarla artık yüzleşmeli. Değil, sadece söylediğim bu. Çünkü gerçeklerle yüzleşmeli. Başka bir şeye gerek yok Trabzonspor. Gerçeklerle yüzleşmeli, özüne dönmeli. Trabzonspor'u bu kulüplerle transfer yaparak, para harcayarak yarışma şansı yok. Çünkü Trabzonspor, biliyorsun, Trabzonspor o 6 şampiyonluğu kendisiyle elde etti. Ben demiyorum ki sadece Trabzonlulara alıp oynatsın. Ama para harcayarak, büyük bonservis bedelleri ödeyerek, geri dönüşümü olmayan harcamalar yaparak bunu başarma şansı yok.
Barış, şu bir de Başakşehir maçını konuşalım. Çok sakat yüzünden takım kuramadığına ilişkin haberler vardı Ersun Yanal'ın.
Evet. Gerçekten çok büyük sıkıntılar var Lütfü abi. Şimdi
bu fıtık meseleleri falan çıkmış herhalde.
Sakatlar var. Şimdi baktığın zaman Ertan ve Cardozo ceza. Cardozo evet. Ayrıca da sakat. Fıtık şüphesi var.
Bu durumdan fıtık olmuşlar herhalde bunlar.
Tabii. Bu iki oyuncu şimdi Trabzonspor'u ön tarafa taşıyan, golleri attıran, atan oyuncular. Bunun dışında Yusuf sakat, Belkalem sakat, yine birçok Onur sakat, Bosinkpa sakat. Yani eksikleri çok fazla. Kadro kurmakta zorlanıyor. Başakşehir'de yani bu sezon lige dönmesine rağmen Abdullah Avcı ile çok iyi bir sezon
süper iş yapıyorlar
geçiriyor. Şimdi. Az gol yiyor. Özellikle deplasmanlarda çok iyi futbol oynuyor. Şimdi ele ele bazı mevkilerde hiç alternatif yok. Yani bugün Yatabari yarın tek santrafor. Başka şansı pazar günü. Tek santrafor. Başka şansı yok. Yani ona yürürken bir şey olsa yarın.
Eyvah eyvah.
Trabzonspor'u oynatacağı santraforu yok. Nasıl bir kadroyla çıkar? Kalede Hakan Uydar. Savunmanın sağında yine Salih cezalı, biliyorsun. Kırmızı
evet,
kart
evet.
Sağda Zeki oynar büyük bir ihtimalle soldaysak. Aykut Medyali iki stoper. Ortada Fatih Mehmet Konstant. Sağda Sefa, solda Özer. İleride ise Yatabari. Bunun dışındaki alternatifleri çok çok az. Yani birkaç bir değişiklik olur. Aykut sağ beke geçer. Belki Uğur Demirok stopere gelir.
Evet.
Yani Trabzonspor sıkıntılı.
Tamam.
Trabzonspor bu sıkıntılarından aşmak zorunda. Aşmak için de kendi yönetimi, futbolcuları ve teknik heyeti ve taraftarı camiası bir araya gelmeli. Kendiyle yüzleşmeli, kendiyle barışmalı. Anadolu'yla barışmalı.
Barış, bu 11 sayma konusunda dünyada senin üstüne televizyoncu tanımıyorum.
Çok teşekkür ederim canım. Sağ olasın.
Çok teşekkür ederim. Seni yorduk ama bize bilgilendirdin. Bizi bilgilendirdin.
Oldu. Senin gibi usta bir gazeteciden bizim çok şey öğreneceğimiz
estağfurullah.
Var. Senin olduğun bir yayına katılmak bizim için onurdur, gururdur.
Çok teşekkür ederim. Yanaklarından öperim ve görüşmek üzere.
Sağ ol.
Kolay gelsin. Evet. Barış aslında durumu şöyle. Barış şu şekilde söylediği için önemli. Oradaki genel havaya çok katılmıyor. Yani yerel medyanın ortaya koyduğu tablo keskin ve tek taraflı ağırlıklı. Yani anlaşılabilir bir şey bu. Bunu da eleştirecek halimiz yok da. Ama Barış tabii TRT'nin de getirdiği bir ağırlıkla daha objektif verilerle evet. Konuşabiliyor. Ona teşekkür ettik tekrar. Dolayısıyla Trabzon'un bu hafta sonu da işi zor. Bir de Fırat Aydınus yönetecek maçı. Evet. Fırat'tan biraz konuşalım.
Dün nasıl buldun Fırat'ı?
Şimdi bak, dün şöyle buldum ben. Maçtan önce hani performansını da takip ettik. Sonuçta Bursa Spor Galatasaray karşılaşmasındaki görüntüsü aldığı notla 7.9 doğru orantı olarak maç almaması gibi bir sürecin atlatarak böyle bir dünkü maça çıktı ve peşinden pat diye lig maçına, Süper Lig maçına geliyor. Fakat dün gözlemim şuydu. O hani klasik beden dilini çok fazla ön plana çıkartarak kartlarını göstermesi ya da düdük çalması, oyuna müdahil olması gibi bir takım enteresanlıklar var. Ama onun dışında çok durgun, maçın içinde değilmiş gibi ve daha önceki görüntülerindeki enerjisi maçta yokmuş gibi bir havadaydı.
Evet.
İzledin maçı.
Evet. Doğru bir tespit yapmışsın. Fırat ruhen hakemlikten uzaklaşmış.
Böyle mi şu anda şeyin durumu, Fırat'ın durumu?
Şöyle, hakemlikte hedefi olmayan kişinin maça konsantre olması çok zor.
Şimdi kendi... Onun hiç hedefi kalmadı mı Fırat'ın?
Ya Fırat kendimizi Fırat yerine koyalım. Şimdi
koy buyurun.
Yıllarca Avrupa'da üst düzey maçlar yönetmişiz. Şampiyonlar Ligi.
Evet,
Şampiyonlar Ligi'nde maç yöneten hakem sayısı Türkiye'de parmakla gösterilecek kadar az. Bu ekibin içine girmişsiniz ve Şampiyonlar Ligi'nde iyi maçlarını yönetmişsiniz.
Evet.
Bu düzeyde maçları yönetirken birdenbire, ha bu dün seninle ortak bir yayında da bu konuyu konuştuk. Kendi hatasıdır. Bu kondisyon olayında kendisine bakmaması, bile bile kendisini buna hazırlamayıp 5-6 defa koşularda koşamayıp bu duruma düşmesi bile bile ladestir Fırat'ın.
Yani aslında şaşırtıcı bir görüntü, öyle değil mi bu?
Tabii.
Yani performans, yani
çok büyük bir nimeti şaşırtıcı bilerek tepmektir yani.
Ya da o zaman başka sorunları, kişisel sorunlarını bu işe yansıtıyor denebilir.
Tabii yani burada bunu da fazla da irdelemek.
Yok, irdelemiyoruz ama genel bir tespitse bu.
Tabii.
Diyelim ki özel hayatı neyse, yani işinde iyi değildir, şudur budur, bir sürü şey olabilir. Onu bununla eğer karıştırıyorsa problem var. Tabii. Demektir zaten. Yani.
Şöyle biraz da eleştirmemiz lazım. Niye? Bir milli futbolcuyu performansından dolayı eleştiriyoruz. Niye? O ülkemizi temsil ediyor.
Herhalde.
Bunlar tabii da gidiyorlar, ülkemizi temsil ediyorlar. Şimdi evet, istemez miyiz önümüzdeki hafta maçlar olsun, iki tane Türk hakem oralarda çıksınlar, düdük çalsınlar. Kaldık bir Cüneyt'e yani. Onun haricinde
bir Cüneyt'e kaldık, evet.
Yani bir Hüseyin var. Hüseyin'e de şu düzeydeki maçlardan sonra maç verilmesi yok. Yani şansı yok. Çünkü evet, UEFA'nın ikinci turu, Şampiyonlar Ligi'nin elemeleri başladı. Artık bundan sonra
daha üst
elit kategori evet, hakemleri görev alacaktır.
Evet. Yani kaldı ki Cüneyt'i de ayağından çekmek için elimizden gelen gayreti de pek çok platformda gösteriyoruz. Yani bu
maalesef,
da,
maalesef.
Bu da bir gerçek. Şimdi Trabzonspor dosyasını bu şekilde kapatırken tabii ki hakemliği de konuşuyoruz bir biçimde ama şimdi bazı konu başlıklarımız var. Onlardan bahsedebiliriz. Onlardan biri Türkiye'nin FIFA sıralamasında 52. sıraya düşmüş olması.
Evet.
Şimdi bu çok yankı uyandırdı. Bu yankının en önemli temel işlerinden birisi 4. torbaya düşme riskiyle karşı karşıya olmamız. Bu torbaya düşersek şu andakinden farklı bir şey olacağını ben yine de düşünmüyorum. Zaten dalgalı bir durumdayız. Yani tartışmalı bir durumdayız. Önümüzde çok ciddi bir maç var. Hollanda maçı var. 28 Mart'ta oynanıyor. 28 Mart'taki Hollanda maçını eğer kazanmayı başarırsak, bu futbol mucizesi olarak yorumlamam ben bunu. Sonuçta bu konsantrasyonla ve hazırlık dönemiyle alakalıdır. Doğru hazırlanmayla alakalıdır. Başka unsurların takımı etkilememesiyle alakalıdır. Falan falan falan.
Ya o günün koşullarına da bağlıdır.
Evet, çok yakın. Form, oyuncularımızın hangi form pozisyonunda ya da grafiğinde, seviyesinde olduğuyla da doğru orantılıdır. Yenebiliriz. Galip gelebiliriz ve birdenbire farklı bir şeyin içerisine girebiliriz. Ama yine de bunun yansıması futbol aleminde, futbol camiasında çok olumlu olmadı. Yani herkes bir şeylere suç bulup duruyor. Yani İstediğimiz suçu bulabiliriz, yükleyebiliriz, istediğimiz şekilde eleştirebiliriz. Fakat şimdi biz 102. sıraya düşmeyiz. Dün spor stüdyosu programına katıldık,
evet, evet,
oradaydım ben. Sen de telefonla bağlandın, bir kısmını dinlemişsindir. Yani 102. sıraya düşmeyiz, bunu dile getirdiğim için söylüyorum. Ama bizim yapmamız gereken bir şey var. Altyapı meseleleri, daha farklı bir yapılanma meselesiyle ilgili olarak federasyonda bir şeyler yapmak istiyor, çalışıyor. İşte Fatih Terim de Türkiye direktörü, o da kısa bir süre önce yaptığı açıklamalarda bir takım ipuçları verdi. Şunlar olacak, bunlar olacak. Okullar açıldı. Açmaya devam ediyoruz. Spor liseleri kuruyoruz. O Riva'da bir tane spor lisesi,
evet,
eğitimle beraber çocukları futbolun içine sokmak için kurulmuş ve işliyor. İşleyecek ya da çok kısa zaman dilim içerisinde. Bunların hepsi yapılabilir. Ama bizim acil olarak yapmamız gereken işler de var tabii. O acil olan işlerin içerisinde ben diyorum ki, katılır mısın bilmem. Ağırlıklı olarak hani altyapı meseleleri bir kenarda yapılacak, tamam. Fakat bizim takımlarımızın teknik direktörleriyle çok fazla iş düşüyor aslına bakarsan diye düşünüyorum. Nedir? Niye onların futbolcuları, çalıştırdığı futbolcular ve milli takıma gidebilecek potansiyeldeki futbolcular hazır değiller? Niye devamlı hazır seviyede, üst seviyede olamıyorlar? Yani bunun sebebi ne?
Bence
yani sebebi konuşuruz tabii
sebebi, de. Sebepleri çok fazla ama milli takımda oynayan futbolcuların eskisi gibi istekli, arzulu ve ruhen oynadıklarını ben düşünmüyorum. Maalesef milli takıma artık futbolcularımız da gereken önemi vermiyorlar.
Evet, yani kulüplerdeki ekonominin yüksek seviyede olmasının evet. getirdiği bir sonuç olabilir, bir kabul.
Doğru, milli takımda da çok iyi primler var ortada. Evet, ama evet. başarılı olmayı, sonuca varabilmeyi herhalde onlar da pek ufuklarında görmüyorlar şu anda. Fatih Hoca'nın bence ekibine ve kadrodaki futbolculara buna inandırması lazım. Yani Hollanda milli takım maçı öncesinde yapabileceklerine inandırması lazım
eskiden
ki.
Eskiden hep böyleydi. Eskiden yani 2008 Avrupa Şampiyonası'nda biz 13 kişiyle tabii Almanya'yı
ya.
Neredeyse
yedek kulübümüz yani. Bomboştu ya.
2 kişi vardı yani. 13 kişiyle çıktık sadece.
İnanılmaz bir evet. şey yani. İnanılmaz. Ve düşünün grup maçlarında gitti gidecek derken son dakikalarda ne maçlar çevirdi.
2 maçı yani Hırvatistan
bu inancın zaferidir. Başka bir şey değildir yani.
İsviçre maçı unutabilir miyiz tabii yani?
Mümkün değil.
Mümkün değil. Ama o şeyden uzaklaşmamızın sebebi acaba sadece profesyonellikle ya da kulüplerde oynayan oyuncuların sakatlanmayayım bir şey olması şekliyle mi izah edilmeli? Yoksa onların bu havaya getirilme sürecinde sıkıntı yaşadığımız mı konuşulmalı? Bunu nereden yola çıkarak söylüyorum onu da söyleyeyim sana. Kısa bir süre önce yine sıklıkla adres gösteriyoruz orayı. Antrenör gelişim seminerinde. Evet. Orada ne oldu? Pek çok antrenör gitmedi oraya. Yani halbuki öyle ya da böyle futbol direktörü konuşuyor. Türkiye futbol direktörü unvanlı. Yani gidin bir şeyler bir şekilde kavga edin gerekiyorsa değil mi? Yani tartışın ya da istediğinizi söyleyin ki bir fikir ve sonuç üretme yolu açılsın ya da bir şeyi çıksın. Onu da yapmıyorlar. Ya bizim, hiçbir şey yapmıyorlar. En iyi biz biliriz noktasındalar.
Bizim futbolumuzdaki en önemli yaralardan bir tanesi de bence teknik adamların birbirini sevmemesi.
Evet.
Maalesef sevmiyor.
Hiç sevmiyorlar.
Sevmiyorlar.
Hakemler de birbirini sevmiyor. Futbolcular da birbirini sevmiyor. Teknik adamlar da birbirini sevmiyor.
Ve birbirlerinin başarılarından hatta futbol adamları, futbol yöneticileri birbirini sevmiyor.
Evet tabii.
Yani birbirlerinin başarılarından mutlu olmuyorlar. Ve sana şöyle söyleyeyim. Bu sene evet Fatih Hoca futbol direktörüydü. Bazı antrenörler gelmedi de bundan 10 sene öncesine git. 2005'te de futbol direktörü Ersun Yanal'dı.
Evet ona da gitmemişler.
Ona da Fatih Hoca gitmemişti.
Evet evet doğru. Yani kesinlikle doğru.
Yani bu ayıp sadece bu senenin ayıbı değil. Yıllardan beri gelen ayıp.
O zaman biz ne bekliyoruz yani değil mi? Hayal mi kuruyoruz? Boşuna mı debeleniyoruz?
Şimdi deniyor ki o seminere katılmayan antrenörlere çalışma izninin verilmemesi de galiba mümkünmüş.
Evet ama öyle bir uygulamaya girmezler.
Uygulamaya yani. Girmediler. Yapmazlar onu. Yani. Girmediler. Yani bu hep konuşuluyor ve o işsiz antrenörler yani işsiz lafından özür dilerim.
İş
yani
bulamamış.
O manada evet. konuşmuyor. O sezon bir kulüp çalıştırmayan antrenörler bu seminerlere çok büyük paralar ödeyerek katılıyorlar biliyor musunuz? Kendi çaplarında.
Evet. Tabii tabii. Yani bu 52.lik altından kalkamayacağımız bir şey değil de ama yani kalkılması için de yeni bir takım işlerin yapılması gerekiyor.
Ya çok yani, yuvarlak altyapı biraz önce de sen de şey yaptın. Tabii ki o var.
Altyapı olsun yani. Bir sorun değil ki.
Ama beyinlerin düzeltilmesi lazım.
Yani Almanya dediğimiz 10 yılda gelmedim buraya. İzlanda 15 yılda gelmedim sonuçta buraya. Yani,
canım, yani
biz de tamam 10 yılımızı 10 yıl diyelim ama bu süreç işlerken de elimizdekini en üst seviyede nasıl kullanabileceğimizin de işi de yapmalıyız. Yani bak şöyle konuşalım. Senin de farklı düşündüğünü sanmam ama yine de dillendireyim. Yani biz A milli takım omurgası saydığımız zaman hani yaşları çok genç olmayabilir bazılarının ama yani yine de Arda diyoruz, Selçuk diyoruz, Burak diyoruz. İşte kalecilerimiz, en sağlam yerimiz kalecilerimiz aslına bakarsan
evet.
Tolga'sı,
evet.
Volkan'ı. Onlar olmasa bile yerine koyabileceğimiz Mert dahil bir sürü kaleci söz konusu olabilir. Başka oyuncular olabilir. İşte Ozan bak ortaya çıktı diyoruz.
Tabii.
Ozan Tufan'dan bahsediyoruz. Şener'den bahsediyoruz. Bursa Spor'un ortaya koyduğu futboldan biz şikayetçi olabilir miyiz? Gayet üstüne koyarak gidiyor. İşte orada genç çocuklar var. Enes var. Bursa Spor özelinden bahsediyorum. Başka genç oyuncular var. Onların vites büyüterek üstüne koyarak gelişim konusunda aslında madem bu kadar yetenekli antrenörlerimiz var, yetenekli çalıştırıcılarımız var, altından kalkamaz mıyız? Kalkarız. Kalkamıyorsak burada aslında bu işte toplantılara gitmeme dahil bir sürü sıkıntının temel oluşturduğu kişisel şeylerin de belirgin olduğunu söyleyebiliriz.
Teknik yani. Adamlarımız işbirliği yapmıyor.
Kesin. Başka bir şey daha söyleyeyim. Milli takıma futbolcu seçiyorsunuz. Gökhan, Hakan, Ömer. Yani bunlar işte silahlı olaya karışıyorlar. Ve şimdi yeni davet edilmiş Fatih Hoca yanılmıyorsam. Hakan gelirim demiş. Ömer gelmem Gökhan evet. olduğu sürece demiş. Bunların temizlenmesi lazım. Bunlardan kurtulmamız lazım. Yok. Aslında baktığın zaman Gökhan kötü oyuncu mu? Milli takım düzeyinde. Olcay kötü oyuncu mu? Oğuzhan kötü oyuncu mu? Yani mümkün değil bunları kötü oyuncu diye saymamız. Ama bu kaynaşmada sorun olduğu çok aşikar. Bu 52.lik bana kalırsa yani... Tabii ki Afrika Kupası'ndaki maçların değerini
bu arada bakarsan, bizim de maç yapmamış olmamız falan yani.
Bununla alakalı. Bir, yani bunun da etkili olduğu bir düşmeden bahsediyoruz. Yoksa şimdi Ekvator Gines'in oynadığı takımların hepsiyle biz peş peşe maç yapsak biz 30'a çıkarız bir anda yani. Bu gerçeği de çok fazla göz ardı edemeyiz.
Ya teknik adamlar konusuna ben tekrar dönmek istiyorum. Tamam. Kulüp teknik adamlarının milli takıma gidecek oyuncular konusunda mutlaka görüş alınmalı. Yani evet. Şimdi Fatih Hoca'nın seçicileri var. Gidiyorlar her hafta maçları izliyorlar. Ayrıca kayıtlardan izliyorlar. Kendisine rapor veriyorlar. O raporları değerlendiriyor. Ama mutlaka kadro öncesi teknik adamlara danışıp da senin takımında şunun var, durumu, tabii. bunun durumu, ruh hali. Yani şimdi bir de şu var. Bir yöneticinin futbolcunun teknik adamın futbolcunun her türlü sorununu bilmesi lazım. Eşiyle arası iyi mi? Hepsi annesiyle dahil. Babası ayrı arası iyi mi? Özel hayatı iyi
ne
mi?
Ne yedi, ne içti?
Ne yedi, ne içti? Son zamanlarda bir trafik kazasında karıştı mı? Bir şey yaptı mı? Yani bunlar çok önemli faktörler.
Hepsine bağlı olmak üzere. Şimdi bu arada yayın başında verdiğim telefon numaralarından arayan dinleyiciler var. Onların hepsine teşekkür ediyoruz. Avusturya'dan bir dinleyicinin görüşü var. Onu aktarayım izin verirseniz. Diyor ki Türkiye'deki futboldan çok... Futbol dışı olayların konuşulması ve gündemde olması bizi Türkiye'deki futboldan soğuttu. Ne olacak bu işin sonu diyor. Avusturya'daki futbolla idare etsin diyeceğiz tabii. bu espri şüphesiz Avusturya'daki futbol. O da heyecanlı gidiyordur ama. Tespit yani
evet,
doğru.
Evet hakikaten doğru. Bizim de birçok gerçek futbol sever dostumuz artık yurt dışı liglerini seyrediyorlar. Türkiye liglerini seyretmeyen ben birçok adam tanıyorum biliyor musun?
Evet bu kaçınılmaz son ama şöyle diyeyim tabii ki yani bunun önüne geçilecek işler mutlaka olacaktır. Yani bu kadar karamsar olmak durumunda bizler daha çok kalıyoruz. İzleyici boş verip ya da futbol izleyicisinden bahsediyorum. Boş verip bir kenara atabilir ama biz o kadar boş verme pozisyonunda kalamıyoruz tabii. Daha iyi olması için zihinsel ya da düşünsel pek ne varsa elimizde onu yazarak, konuşarak dile getirmeye çalışıyoruz. Umarız toparlanırız. Şimdi bu Türkiye meselesini de kapattıktan sonra Galatasaray'a gelelim. Affedersin Fenerbahçe'ye gelelim. Çünkü biraz önce ifade etmiştim Volkan'ın ve Caner'in ve Mahmut Uslu'nun aldığı cezaları. Onu da bağlayalım ve sonra Galatasaray Kulübü Başkanı Yarsuvat'ın özellikle Ergin Ataman'ı içine alan basketbol koçu. Onu konuşmamız gerekiyor ya da konuşalım öyle düşünüyorum. Ama Volkan 4 maç ceza aldı. Bir defa buradan başlayalım.
Evet, geçen hafta pazar günü öğlen itibariyle böyle bu olay spor çok. Camiasında konuşulmaya başlandı. İlk bunu dillendiren gazeteci de sensin zannediyorum.
Yani ya da yoğun bir trafik oluştu ben de. Evet, öyle diyebiliriz.
Geliyordun, öyle söyleyeyim. Bir futbolcunun ne olursa olsun sinirlerine hakim olması. Yani bunu daha önceki programda da konuştuk. Öfke kontrolü.
Evet.
Çok önemli. Yazık günah ya. Şimdi... Yarın yoksun Volkan Bey.
Evet. Üç maç yok.
Üç maç yoksun.
Üç maç daha yok.
Evet. Üç maç. Artı yarından sonra üç maç daha yoksun.
Yani. Şöyle de komik bir şey olmuş. Onu da söyleyeyim sana. Ertelenmesi için başvuruda bulunmuşlar. Ya da bulunacaklar. Halbuki sabıkalı bir oyuncu. Erteleme gibi bir durum zaten söz konusu olamaz. Bundan bile haberi olmayan bir hareketin içerisinde.
Bu şey oturduğu yerden işte hiç yönlerden bilmeyen ahkam kesen yöneticilerimiz ya ertelenmesi müracaat edelim, ertelettirelim falan.
Bu şey gibi, senin konuya geleyim, hakemlerin gibi. Hakemlerin hepsi, çoğu bazı eski hakemler seminerlere gitmezler, takip etmezler ama hareketleri, pozisyonları yorumlarlarken kendi bildiklerinin doğru olduğunu altını çize çize ısrar ederler. Halbuki pek çok şey değişmiştir. Şu en son şu ayağa basma meselesini bile acayip değerlendiren eski hakeme tanık oldum. Pek çok televizyon kanalında şurada.
Ben çok canlı bir örnek vereyim.
Ver.
Bundan 3 hafta önce TRT'de yorum yapan bir hakem yorumcusuna bir hakemin adını sordular. Dediler ki bu FIFA mı dediler. Bilmiyorum dedi.
Evet.
Ve onlar, ama ertesi hafta da programda yoktu.
Programdan ayrıldı, evet. Anladım. böyle şeyler de oluyor. Ama bu yorumlardaki çözümlemeleri ya da anlamaları daha doğru ve dikkatli yapılması gerektiği aşikar. Aynen onun gibi yani bu işlerde.
Ya mesela birçok gazeteci hakikaten çok ciddi takip ediyor bu seminerleri. Sen de bunların içindesin. Hakem oyun kuralları konusundaki değişiklikleri, gelişmeleri,
yani bu işin seçimleri
çok ciddi takip ederken hakem yorumcularının bunu takip etmemesi tam bir lakaytlık demektir. Yani.
Evet. Şimdi
Fenerbahçe'ye geri döner Sek'e.
Evet, evet.
Geçen hafta hatta bu Volkan olayında hakem koridorda benim almış olduğum şeye duyuma göre, istihbarata göre Volkan yapma ceza alırsın demiş Bülent Yıldırım. İlk Volkan'ın söylemiş olduğu sözden sonra.
Öyle mi?
Evet, ona rağmen Volkan bunu bir kez daha tekrarlamış. Yani.
Bunu ilk kez duyuyorum. Bu bir aslında bomba bilgi diyelim.
Evet, yani ikaz etmiş ya yapma konuşma ceza alırsın demiş.
Evet Yıldırım.
Evet Bülent Yıldırım öyle söylemiş. Ona rağmen Volkan işte artık kendilerini tutamıyorlar herhalde, anlamıyorum ki.
Bu şey işte öfke kontrol dediğin vesaire filan iş önemli bir iş tabii ki.
Evet.
Ve onu başarması elbette gerekir.
Caner.
Bir maçı yani fazladan görünen maçı sabıkalı olduğu için aldığında unutmayalım. Üç maç olmasının sebebi de birden çok yerde küfürlü konuşmasıyla alakalı.
İşte o birden çok yer dediğim o. Tekrarı
evet.
Var.
Evet.
Yani bir söylüyor. Ondan sonra yapma cezası bir daha söylüyor. Ya dur falan. Ve Volkan'ı teskin eden oyuncular kimler biliyor musun? Trabzonlu oyuncular.
Öyle mi? Hmm. Yani, bu da ilginç.
Maç dostluk havasında bitti geçen hafta oyuncular arasında baktığınız zaman.
Evet.
Bunca
bunlar hepsi önemli tabii.
Şeye rağmen engellemeye çabaya rağmen Volkan inatla bir ısrarla işte falanca yüzünden falan oldu diye dalmış.
Böyle evet. Bir telefondan daha bahsedelim. Bu telefon Slovakya'dan gelmiş ama dinleyicinin ismi yok. Ben Fenerbahçeliyim diyor. Fanatik değil, iyi bir Fenerbahçeliyim. Volkan'a verilen ceza 4 değil 14 maç olmalıydı. Volkan hem Türk futboluna hem Fenerbahçe'ye zarar veriyor şeklinde bir görüş bildirmiş. 14 maç ceza biraz insafsızlık olurdu da ama ceza alması gerekiyor muydu? Elbette gerekiyordu. Volkan'ın şu sorunu var. Durum anlamında söylüyorum. Volkan'ın sorunu kendisini ilgilendirir de kötü örnek oluyor. Yani sadece Volkan değil. Onun gibi başka oyuncular da var. Onları isimlendirmemize gerek yok şu anda. Çünkü onları ilgilendiren bir konu yok. Ama o açıdan bakıldığında kötü örnek oluyor ve bu kötü örnek olma futbolumuza tabii ki zarar veriyor. Biraz önceki Avusturya'dan arayan dinleyicinin dediği gibi. Teşekkür ediyoruz aradıkları için.
Bence can yakan cezalar daha etkili olacak.
Yani artırılmasından yanasın.
Artırılmasından yanayım ve cezanın maddi o verilmesinden yanayım. Evet. Şimdi maç başı kaç para alıyor Volkan?
Vallahi muhasebe...
Yani yaklaşık bir rakam
ama iyi para alıyordur tabii ki yani. İyi para alıyordur.
Yani
rakam bilmiyorum.
Yani 10 bin euro ya da atıyorum 25 bin TL alsın.
Ağanın eli tutulmaz diyelim.
25 tamam, bin TL. Daha fazla alıyordur kesin de.
Evet.
Öyle diyelim. 4 maç karşısı versene 100 bin TL ceza.
Yani şöyle bu konularda ceza sistemi olduğunu biliyorum kulüplerin. Ama Volkan'a verip vermediklerine ilişkin bir açıklama yapılmadı.
TFF versin abi.
Ha TFF diyorsun evet.
4 maç ceza versin.
İçsel bir değerlendirme var.
4 maç ceza versin. 4 maçta para cezası versin abi.
Evet.
Bak o zaman yapıyor mu?
Başka türlü olmaz gibi geliyor bana. Şimdi yani çekecek. Caner bir maç kupa maçında oynamadığı için o
yine tutardı. Kahretsin ve kahretmesin. Belanı versin
evet,
vermesin
oradan
falan.
Bir maç aldı.
Sportmenliğe aykırı o. Evet. Değerlendirdiler.
Şimdi gelelim.
Caner de Bülent Yıldırım'ın ama geçmişi var. Biliyorsun 7 maç yönetmiş Bülent Yıldırım. Caner'in oynadığı hepsinde kart var.
Evet.
Hiç kartsız herhalde geçmiyor. Bu maçta da 90 artıda mı denk? Yani illa biterken, kart oldu ya. Biter ayak kart oldu. Evet. Sarı oldu. Maçtan sonra da kırmızı oldu.
Evet, ikinci sarı karttan. Direkt kırmızı olmadı. Onu da bilgi olarak verdim.
Evet, evet, sarı karttan. İkinci sarıdan kırmızı oldu.
Evet. Şimdi bir süremizin de yavaş yavaş sonuna doğru yaklaşıyoruz. Yine çabuk geçti bu sohbetler. İyi gidiyor. Ergin Ataman meselesi yaşıyoruz. Koç oyuncusunu tokatladı ve bu oyuncuyu tokatlamasının yankıları oldukça yoğun bir şekilde kamuoyuna yansıdı. Ben dahil pek çok eleştiri geldi. Yani bunu Ergin Ataman şunu açıkladı.
Dinledim seni.
Evet, Ergin Ataman dedi ki soyunma odası bizim yatak odamızdır. Oradaki olan olaylar bizi ilgilendirir. Dışarıda bu şekilde konuşulmasından dolayı hani herkes bir yorum yapıyor.
Tabii, yatak odasında şiddet şey mi?
Ona varıncaya kadar bir şey bu. Doğru. Yansıması bu tabii ki. Şimdi benim canım sıkan bugünkü Galatasaray Kulüp Başkanı Duygun Yersovat'ın yaptığı açıklama.
Evet, evet, o da tuhaf geldi. Yani,
evet, yani tuhaf yanında geldi. Olduğunu söyledi. Bir şey daha söyleyeyim. Amil takımında Harun Erdenay, Basketbol Federasyonu yetkilisi Harun Erdenay da bizim Ergin Ataman'ı gönderme vesaire gibi bir sorunumuz yok gibi şeklinde bir açıklamada bulundu. Şimdi biz şiddeti mi savunacağız yani şimdi? Bunun herhangi bir şekilde anlattığımız, konuştuğumuz sadece sportif anlamda değil, spor dışı çok yadırgadığımız, rahatsız olduğumuz şiddetten bir farkı var mı bunun? Bu nasıl bir savunma anlayışıdır? Ben anlayamadım ki.
İnanılmaz bir şey. Ya bu bir baba çocuğun artık fiske vurmuyor ya.
Böyle bir şey olabilir mi? Yani ya kim kime
sizi sen kim kime vurabilir? Nerede bulursun ya? Ben çocukken hatırlıyorum. Bu böyle bir olayı ben gözümle şahit oldum. Rahmetli Rüştü Yüce Şeker Spor'un antrenörüydü.
Evet.
Ve o bir basketbolcuyu kenarda banka gelince tokatlamıştı. Ama o dönem 30 sene önce ben çocuktum o zaman. Rüştü Yüce'nin antrenör koştuğundan bahsediyorum. Düşünün yani. O dönemde o çok çağlar geçti. Çağlar geride kaldı. Siz hala 30-35 sene öncesinin zihniyetiyle koçluk yapıyorsanız, oyunculara bu zihniyetle davranıyorsanız o zaman gidin oralara.
Rüştü Hoca'yı Allah rahmet eylesin. Yani sevdiğimiz, saydığımız biriydi ama bunun onu da savunur tarafını yapamayız. Bak bir de şu çıktı ortaya. Bazı basketbol çevreleri Ergin Ataman'ı koruma adına İşi başka taraflara çekme, sulandırma boyutuna da girdiler. Bir, iki. Ama en rahatsız edici açıklamayı da bizim canımız ciğerimiz. Böyle tanımlayacağım. Her halükarda hani teknik direktörlüğü süresince yaptığı hareketleri de anımsatan şeylerle Yılmaz Vural yaptı. Yani çok gereksiz bir şey oldu.
Gereksiz
çok yanlış yani. Bir şey oldu.
O Yılmaz Vural onun maçını ben canlı seyrettim.
Evet, ben onu de maçtaydım.
Ankara'daydım. Evet.
Ankara'da. Yani olacak iş değil yani. Bu arada araya ben gireyim. Yine Almanya'dan bir dinleyicimizin yorumu var. O Volkan meselesine dönmüş. Ya da o zaten düşünüyordu. Biz dönmüş oluyoruz. Volkan'ın hareketlerinin, davranışlarının bir daha tekrarlanmamasını diliyorum demiş Almanya'daki dinleyicimiz. Şöyle söyleyeyim. İçini rahat tut diyemeyeceğim. Çünkü bu aynen böyle devam edecek. Huylu oyundan vazgeçmez. Adam böyleyse bundan vazgeçmez. Ama tedavi olabilir. Gerçi 30'unu geçmiş bir spor adamından bahsediyoruz ama onun saha içerisinde gösterdiği bu görüntü saha dışında da var. Hayatının küfürlü konuşmak bir parçası. Böyle bir alışkanlığı var çünkü. Başka ortamlarda da konuştuğu çok aşikar.
YouTube'u açın bakın. Yani sosyal medyayı açın bakın. Volkan'ın bir sürü küfürlü röportajını görüyorsunuz.
Evet. Bu anlamda baktığımız zaman kendisi açısından başka bir şeylere ihtiyacı olduğu elbette ki çok aşikar, açık. Sürekli zaman geriye doğru akıyor. Ama Galatasaray Başkanı Yersovat'ın şu sözlerini de burada telaffuz edelim. Başkanlığa çatlasanız da patlasanız da aday olmayacağım demiş. Yani Galatasaray yeni bir başkan seçmek için genel kurul, ya zaten genel kurul yapacak da ama Duygun Yersovat'tan başka birisi başkan olacak.
Evet. Ya adam baştan söylemiş olduğu sözden evet. Caymadı. Yani.
Caymadı.
Hala aynı şeyi gibi. Söylüyor. Evet.
Bir de neye geldiğinin, nereye geldiğini herhalde daha yeni fark etti gibi geliyor. Ünal Aysal'la olan çatışması da ayrı bir konu tabii ki. Yani
tabii.
Birbirlerine çok ağır sözlerle.
Çok enteresan yani. Evet. Yani Galatasaray Kulübü'nün kendi içerisindeki bu çatışması.
Evet, bu arada basketbol maçının sonucunu da size vermek istiyorum. Euroleague'de Efes Pilsen ile Fenerbahçe arasında bu akşam oynanan karşılaşmayı Fenerbahçe 77-71 önde bitirdi. Bir periyodunu izleme şansı buldum yayına girerken. O periyotta da Anadolu Efes öne geçmişti ama daha sonra Fenerbahçe diyelim toparlanarak Bogdanovic'in sakatlığına tanık oldum. İzlerken mutlaka bu maçı izleyen dinleyicilerimiz durumun farkındadır. Fakat daha sonra toparlanarak Fenerbahçe son sözü söyledi. Euroleague'deki konumu ve durumu açısından Fenerbahçe'yi rahatlatan bir galibiyet tabii. Efes Pilsen'i de sıkıntıya sokan bir sonuç olduğunu ifade etmeliyiz. Şimdi biraz da Beşiktaş'tan bahsedelim. 2 dakika süremiz kaldı. O 2 dakika.
Bir dakika hakemleri ayır mısın?
Ayırdım. O zaman Beşiktaş'ı başka bir zamana bırakalım. Peki. Hakemlerde eğer hakemleri çok konuştuk ama söylemek istediğin ekstra bir şey varsa alalım.
Bir konu var. Şimdi sevgili Lütfü, hakemlere baktığımız zaman dün gece biraz önce söyledik 23'ten sonra yapılan atamalarla ama yine 14 kişi içerisinde lig yine sıkışmış vaziyette. Pazar, çarşamba, pazar herkes maça çıkıyor. Ama şöyle şu listeye baktığında senin gözüne bir şey çarpıyor mu? Bu hafta maçı olmayan hakemler mesela kimler var diye.
PTT 1. Lig hakemleri de var. Onu da unutmayalım.
Şöyle en baba hakemlerimizden mesela.
Cüneyt.
Cüneyt'in maçı yok.
Evet. Biz başka... Cüneyt diyoruz ama yani arkadaşımız
tabii yani çok yakında evladımız olduğu için. Bakıyorum Hüseyin Göcek'in maçı yok.
Evet.
Barış Şimşek'in maçı.
Evet.
Bu bana bir işaret veriyor biliyor musun?
Ne işareti veriyor? Hemen alalım.
Önümüzdeki hafta Şampiyonlar Ligi'nde bir Türk ekibi olacak.
Bir ekip olacak diyorsun.
Yani çünkü Tarık Ongun ve Bahattin Duran zaten Cüneyt'in yardımcı hakemleri. 5 ve 6 olarak da bu kadrodan, şöyle şu atamalardan baktığım zaman ben bu mesajı alıyorum.
Peki sana bir bomba
sorayım. Maç olmamasının sebebini de şöyle diyorum. Bu maç büyük bir ihtimalle eğer çarşamba ya da perşembe maçı olsaydı yarınki maçlardan bir tanesini Cüneyt'e verirlerdi. Bu maç salı akşam oynanacak maçlardan bir tanesi olabilir. Programdan önce şöyle bir baktım. Salı akşam oynayacak 2 maç var.
Evet.
Paris Saint-Germain Chelsea.
Yakışır.
Stuttgart Donetsk Bayern Münih.
O da yakışır.
Yani inşallah olur.
Evet. Cüneyt çok... için bunu tabii. Temenni ederim Cüneyt Çakır için.
Biliyorsun Kasım ortalarında Ankara'da hakemliği bitti diye.
Evet.
Efsaneler üreten.
Onları yazan arkadaşlarımız Tolga Özkalfa'nın da ya, maç alamayacağını inanılmaz. Yazıyorlar
evet,
ama
evet.
Bununla da ilgili bir bomba çıkarsa 2 bombayı önümüzdeki hafta.
Evet yani bir de bakıyorsun Tolga'ya maç geliyor UEFA'dan tam bomba olur.
O zaman evet başka türlü bir öz eleştiriye ihtiyacımız olduğu ortaya çıkabilir. Ali Konak çok teşekkür ederim.
Ben teşekkür
yayına
ederim.
Yayına katıldın. Birlikte olduk ve durum değerlendirmesi yaptık. Haftayı ve önümüzdeki haftayı biraz toparlamış olduk. Efendim bir programın da sonuna gelmiş bulunuyoruz. Sportif gündemin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Program yapımcısı Ali Suat Günek. Bu programı sizlere ulaştıran Ayhan Taşçı ile birlikte ben Lütfü Özel. Hepinize iyi akşamlar, iyi hafta sonları diliyorum.
Sportif gündem. Hazırlayan ve sunan Lütfü Özel.